Ayrım 11. 7. gün. İhsan Oktay Yanar. Sayfa 125. Arabi Ani abimiz, dahi Kirami Efendi'nin şu Barbar Moğol, yani İhsan Said hakkındaki mülahazalarını Tarih-i Külhani'de şöyle nakletmiştir ki, hava sefinesini artık inşa edebileceğine kanaat getirdiğinde, o gözleri çekik, elmacık kemikleri çıkık, suratı geniş, yezit, yani hayasız, haysiyetsiz İhsan Said Namoğlu'nun kuşu uyanmış, kendini bir halt sanmaya başlamıştı. İlim, fen, irfan, sanat, din, edebiyat ve daha bir nice zagon ve raconla medeni alemin adam edemediği bu cibilliyetsizin kravat bağladığı halde esasında asimile bir barbar olduğuna akıl fikir sahibi her insan sarrafı kalıbını basardı. Çünkü ilah muharrirler kadar mütevazi olmayan bu vahşi kibirle ilah değil daha da fazlası Moğol olduğunu söylüyordu. Ona göre bir Moğol kendisi dahil hiçbir ilaha tapmayacak kadar asildi. Her asil gibi cesur da olduğundan sağlamcı ve yüreksiz zavallılara aslında garantili birer ahiret talimatnamesi olan kitaplar indirerek kendi hürriyetini kısıtlayan bir ilaha değil, ne zamandır, ne zaman yıldırımlar savuracağı, ne zaman kar yağdıracağı, ne zaman açacağı ve ne zaman dolup boşaltacağı asla tahmin edilemez, o mutlak anlamda hür, gök tanrıya saygı duyardı. Tövbe! Hava sefinesini inşa edeceğinden emin olduğu için kıçı kalkan İhsan Said Nambu içi kara Ademoğlu kendini cihan hükümdarı Cengiz'in vefatını müteakip imparatorluğun kendisine kavanço edildiği Ogeday zannediyor ve utanmadan damarlarındaki barbar kanıyla övünüyordu. Kendisini iş bu dünyanın hakimi sanan Yezid, gökyüzünde nasıl ki bir tanrı varsa yeryüzünde de bir tek kral olmalı diyen Cengiz'den bir adım ileri giderek gökyüzünün de hükümdarı olmak azmini taşımaktaydı. Bir bozkurt, belki de bir smokinli kurt adam olan bu vahşi, devasa kubbeleri göklere yükselen mabetlerin, yıldızlara uzanan kuleleriyle sarayların yumurta kabuğu inceliğinde o muhteşem Çin vazolarının, kütüphaneler ve işlerindeki yüz binlerce cilt, riyaziyat, fen, ilim, felsefe, mühendislik ve edebiyat eserinin, kısaca medeniyet denilen şeyin bizzat kendisinin korkaklıklarından dolayı hesap takıntısı olan ve dünya denilen şu gebergahta aslında var olmamış, olmayan ve olmayacak olan bir nizamı arayan sağlamsız, sağlamcı ve tabansız biçarelerce vücuda getirildiği fikrindeyim. Medeniyetin köleler tarafından inşa edildiğini iddia eden iştirakiyum mezhebi haksız sayılmazdı. Gök gürleyince dudakları uçuklayan, veba kol gezince elleri ayakları gevşeyen, çığ düşünce yürekleri ağızlarına gelen köle ruhlu bu zavallılar, istikballerini sağlama bağlamak için hep kanun peşinde koşmuşlardı. Çünkü dünyanın tahmin edilebilir olmaması ödlerini patlatıyordu. Böylece Sultan Abdülhamit Han Efendimizin kullarına bahşettiği emeklilik hakkı lütfunda olduğu gibi sağlamına gittiler ve ilahi kanunları nizam belleyip birer emeklilik keseneği sayılabilecek günlük, haftalık ve aylık ibadetlerini eda etmeye başladılar. Çünkü nihayetinde geç de olsa büyük bir ikramiye alacaklardı. Ancak bu kölelerden aceleci olan bazıları ilahi kanunları terk edip tabiatın kanunlarını keşfetmek için paçaları sıvadı. Adı her ne olursa olsun Efendimiz acaba ne demek istiyor? Onun kanunlarını bilelim ve ihlal etmeyelim de başımıza işmişçi açılmasın diyerek cilt cilt ilim kitapları yazdılar. İşte medeniyeti inşa eden köle ruhlular nizam ve efendi peşindeyken hiçbir kanun tanımayan o hür Moğol kanun nizam sallamadan bozkırlarda at koşturuyordu. Böylece kölelere aradıkları efendiyi yani kendisini takdim etti. Sarayları ateşe verdi, mabetleri yaktı, Çin vazolarını paramparça etti. Ve şehirleri terk ettiğinde kütüphanelerin alevleri göklere yükseliyordu. İşte her ne kadar tarihçiler aksini iddia etseler de aslında birer ziraatçı sayılan Moğollar fetih ve tecavüz yoluyla bu zavallıların soyunu tohumlarıyla ıslah etmişlerdi. Bu melun bir de utanmadan peygamberler nasıl ki din yayıyorsa dünya fatihi Moğolların fethettikleri memleketlerdeki kadınlara kendi kanlarından çocuklar doğurtarak asaleti dünyaya yaydıklarını düşünmekteydi. Ayrıca insan ancak Moğol kanı taşıdığında hür olabilirdi. Bu nedenle Moğollar fethettikleri yerlere hürriyeti de götürmüşlerdi. Edepsiz herif bir Moğol'un hem ana hem baba tarafından Çinliler, Macarlar, Uygurlar, Lehler, Tatarlar, Türkler, Bulgarlar ve Ruslar gibi envai çeşit kavmin ise sadece baba tarafından asil ve hür olduğunu söylemek terbiyesizliğinde bulunmuştu. Şerefsiz, ahlaksız, yılan, sefil, melun. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme afirli ma kaddemtu ve ma ahartu ve ma esrartu ve ma alentu ve ma esraftu ve ma ente alemu bihi minni entel mukaddem ve entel muahharu la ilahe illa ente. Ah ah, ne barbardı o. Asla tahmin edilemez bu yılan, vaatlerini ve sözlerini hiçbir zaman tutmaz, gerekçe olarak da dünyanın nizamsız, kanunsuz, kaidesiz ve asla ölçülemez olduğunu gösterirdi. Dünyayı ölçmek için yanıp tutuşan alimleri, onda bir vezin, bir kafiye bulmaya çalışan sanatkarları ve nizam getirmeye teşebbüs eden üniformalı zorbalarla din adamlarını yan sallardı. Bu şerefsiz Moğol'a göre, dünyayı ölçmek isteyen alimlerin Kâbesi olan Louvre'da muhafaza edilen o platin metrenin bile fazla kıymet harbiyesi yoktu. Çünkü Paris oradaysa arşın da barbarın apış arasındaydı ve o bunun doğrultusunda ilerleyerek öfkeden kuduran bir kurt gibi gramer ve imlanınkiler dahil bütün kaideleri iştahla çiğnemeye kararlıydı. Louvre'dakinden farklı olarak onun zehirli yılanı gerçekleri ölçme değil, değiştirme kudretine sahipti. Fesli yahut silindir şapkalı olsun veya yeşil sarıklı ya da üniformalı dört ayak olarak hakikat sandıkları şeye secde eden her kıçı açık maymunun tam arkasında hazır bekleyen bu mütekamil Homo erectus, onları kevinlerinden gebe bırakıp bağırta bağırta şu ezeli ve ebedi hakikati ağızlarından doğurtabilirdi. Ey Ogedai! Ey yüce Moğol! Sen ekbersin! Bizler ise acınası maymunlarız. İşte böylesi maymunlara mahsus hırsızlık ve apartma onda ne arardı? Bu yağmacı müstani, yumruk hakkıyla medeniyetin meyvelerini talan eder, bir prenses sadece bir barbarın koynunda değer ve anlam taşıdığı için dölleyip vahşete armağan etmekle onları daha asil ve daha asli kılardı. Kendi dengi olanlara kılınç çekmeye, kendisine taş attıkları takdirde platinden sert yılanını maymunların ağzına cevap olarak vermeye ve ulemanın da, şuaranın da, ukelanın da, üdebanın da efkâr-ü tefekkürünü sinkâf etmeye hazır bu barbar, habis zihninde sabit fikir haline gelen şu hava sefinesini inşası için ne kumpaslar kurmuş ne fırıldaklar döndürmüştü. İnan olsun bu sinsi Yezid'in işleri rast gidiyor, zarları ezel ve ahir düşeş geliyordu. Ama hürriyetin ilanıyla muhterem pederinin sürgün edildiği Bursa'da ahali tarafından linç edilip Hakk'ın rahmetine kavuştuğu o Paşaoğlu tarafından inşa edilen tavanı Ayasofya'nınki kadar yüksek ve geniş o dev hangar ve elbette içindeki şeyh nazarı dikkati celbetmeye başlamıştı. Hele hele 600 kelimeyle konuşup dinledikleri halde kelime dağarcığı 6000 küsur olan Kur'an-ı Kerim'den feyiz ve öşür alan ve cahiliye Araplarından da cahil mürtecilerin isyanını müteakiben hareket ordusunu Ayastofonos'a vardığında hürriyeti sevmekten çok maaşlarını zamanında ödemeyen padişah efendimize öfkelerinden dolayı malum fırkayı kuran ve hem zihinleri hem de üniformaları pejmürde alaylı zabitlerin kumandası altındaki saçı sakalı karışık ve göğsü bağrı açık hırpani askerlerin istasyonda mola vermesi onu tedirgin etmişti. Ancak elinde kılınçla Bedir'de kervan basan peygamber efendimizden önce bile putlarla temsil edilen kendi ilahlarına dahi küfreden cesur göçebe Araplardan farklı olarak ekseriyete borcunu duayla ödeyip öcünü bedduayla alan miskin ve cebin mürtecilerin isyanı çabuk bastırılmıştı. Ne var ki hürriyetin getirdiği her cümerç devam ederken şu hava sefinesi emniyette sayılmayacaktı. Bu yüzden melun niyetini saklamanın en kurnazca yolunun onu gizlemek değil göstermek olduğunu düşündü. Ama herkese değil. Böylece iddiatçılar ve masonlardan gözüne kestirdikleriyle kış tokuşturmaya başladı. Zaten her iki camia da hemen hemen aynıydı. Gerçi esneyerek uzalıp kısalan ve geri eğilip bükülen kauçuk cetvellere benzeyen bu fırsatçı zevatla ne bir şey ölçülebilir, ne de kendileri bir başka şeyle ölçülebilirdi. Ancak İhsan Said denilen melun, sadece ve sadece menfaatlerini düşünen şahıslara güveneceğini gayet iyi biliyordu. Onlara teklif edeceği şeyler ve vereceği sözler menfaatlerine uygun olduğu sürece İttihatçılar ve Masonlar Moğol'un kirli emellerine yüksek sadakatle hizmet edeceklerdi. Bu suretle Audi, Vide, Tace düsturuna sadık kalanlardan Ahmet Cemal, İsmail Enver, Mehmet Talat, Faik Süleyman, Mehmet Ali gibi asker ve sivil zevatla aynı çanağa işemeye başladı. Bilhassa şimdi ahirete intikal ettiği için namını, lakabını vermenin günah sayılacağı bir zabitle Pera Palas'ta buluşmuştu. Zabit tam saatinde içeri girdiğinde İhsan Said tarafından kapatılan koskoca yemek salonunun tamamının boş olduğunu gördü. Sadece ortasındaki narin vazoda kıpkırmızı bir gülün bulunduğu masada parlak gümüş şamdanlarda mumlar yanıyor, yanı başında ise kıvrılmış sol kollarında peçetelerle fıraklı üç garson Alesta bekliyordu. O esnada elinde bir amati ile hürmetle eğilip selam verdikten sonra salona giren bir kemancı, gayet romantik bir name çalmaya başlamıştı. Zabit kumru adımlarıyla masaya yaklaşınca İhsan Said'in dudak kenarının avını ürkütmek istemeyen bir gönül avcısı gibi yukarı kıvrıldığını gördü. Cibilliyetsiz Moğol, zabite kolundan destek olup ona masaya kadar refakat etmişti. Sandalyesini çekip narin avını oturttuktan sonra garsona önce siparişini verdi ve ardından zabite çapkınca tebessüm ederek ne arzu ettiğini sordu. Seçimine bakılırsa zabit yemekten pek anlamıyordu. Az sonra sipariş edilen latifi getiren garson kalitesini ölçmesi için İhsan Said'in kadehine biraz doldurdu. Şarap mükemmeldi. Hayasız Moğol avı olan bu güvercini ürkütmemek için apış arasından fışkıracak barbarlığı zor engelliyor. Allah'tan ki kemancının romantik nameleri tehlikeyi gizliyordu. Zabit İhsan Said'in bir zampara olduğundan kurtlanmaya başladığında hain Moğol kadife kaplı kocaman bir kutuyu masanın üzerine koymuş ve bir Don Juan gibi lütfen kabul buyurunuz dedikten sonra zabit kutuyu açarken de lütfen hemen cevap vermeyiniz, önce bir düşününüz diye ilave etmişti. Ardından da duygularını kolay ifade edemeyen her erkek gibi yüzü kızarmış ve başını önüne eğmişti. İşte bu zabit kutuyu açtığında hava sefinesinin planlarının bir kısmını gördü. İhsan Said'in dediğine bakılırsa inşası için hemen her koşulun hali hazırda mevcut olduğu 12 ton faydalı ağırlık taşıyabilen hidrojenle şişirilmiş 16 gaz hücresiyle bu hava sefinesi bulutlar üzerinden Karadeniz'deki Rus kıyılarını düştükleri yerde infilak edip devasa kraterler açan 660 puntluk bombalarla vurabilirdi. Mel'un barbar fazla konuşmadı çünkü hava sefinesinin yemek masasına çarşaf gibi yayılan planlarını elleriyle adeta okşaya okşaya incelemesine bakılırsa tava gelen zabitin gözleri 14'lük bir genç kızınkiler gibi parlamış, dudaklarına masum bir tebessümdür yayılmıştı. Mütebessim dudaklardan lütfen bundan kimseye bahsetmeyiniz sözü çıktığında Kazanova avını nihayet ağına düşürdüğünü anlamıştı. Ahlaksız. Zabitin yüzündeki saf bakire tebessümünü, hayatında kurşun yemedikleri için vicdani ve akli bikirleri bir barbar tarafından izale edilmemiş cebin ve zalim katillerinkine benzetmişti. Gerçi zabit bir hürriyet kahramanıydı ama fedailerine gazetecileri öldürme emri verdiğine bakılırsa, Britanya'da 7 asır önce dokunmaya başlanan kumaştan biçilip her seçimde üzerine yeni yamalar vurulan hürriyet denilen elbise, aklen ve ahlaken yetişkin insanın ölçülerini mezura ile bir kez aldıktan sonra makas yerine giyotin kullanan ve en kötüsü müşterilerinin bedenen ve aklen bir çocuk olduğundan habersiz Fransız terzilerine sipariş edildiğinden midir? Ona fazla büyük geliyor olmalıydı. Anlaşılan hürriyet, Selanik'ten Dersaadet'e müzik kulağı pek olmayan evde kalmış bir kız kurusuna koca bulmak için sipariş edildikten sonra Galata gümrüğünden fors ve rüşvetle geçen ahenksiz bir piyano gibi gelmişti. Britanya'da yaşlı bir Fahişeden doğma o bakire, yani romantik centilmenlerin elde etmek için kendisine nazikçe kur yaptıkları ve aslında İngiltere'nin gerçek ve meşru kraliçesi olan Hürriyet, ders adete geldiğinde gayrimüslim diye nefretle ona bakıp onunla cima etmeyenler hariç tekamül bakımından ayılardan hallice abazan güruhları tarafından çarşıda ve pazarlarda, sokaklarda taciz ve tecavüze uğramış abanos sokağın yolcusu olmuştu. İngiltere'deki parlamentoda el üstünde tutulan ve Tanrı'nın değil halkın çocuklarını doğurduğu için Meryem Ana kadar mukaddes olan bu bakire, ders adette bir kerhaneden fazla bir şey olmayan mecliste yine halk tarafından bafilenip daima piçler doğurmakta, bu da yetmiyormuş gibi durmadan ve durmadan kendi piçlerinden de gebe kalmaktaydı. Şerefsiz, yezit, yılan! Allahu Teala devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. İlla ve lakin İhsan Said Melun'u da kendisine değil başkalarına ait olduğu sürece Hürriyet denilen martavalı ipleyecek kişi değildi. İddiatçıların kofti yutturmaya evvel Allah hazır olduklarını, inşası tamamlanır tamamlanmaz kendisini ciğer köşesi Dojira'ya götürecek hava sefinesinin üzerine yatmaya azmettiklerini o da biliyordu. Nitekim beklediği şey Şangay'dan gelen vapurun Sincanlı bir Uygur'un rehberliğinde 47 Çinli ameliyi Galata rıhtımına boşaltmasından birkaç hafta sonra gerçekleşecekti. Rıhtımda ellerinde bavulları, üstlerinde Avrupai ama hırpani elbiseleri ve başlarında kasketleri, hatta silindiri serpuşlarıyla Yali Kuvumun Kubuçu Çipuay Koi Yenheon Vamon Pai Koymopan diye bağırışan ameleleri, Uygur tercüman marifetiyle köprüden geçirip trene bindirerek artık tarih olan demir minarelere getirmişti. İçinde hava sefinesinin inşa edileceği o koskoca hangarın yanındaki mürsile ahizenin o demir antenleri çoktan sökülmüş ve 3-5 kuruşa hurdacılara satılmıştı bile. Ancak dev hangarın yanında tuğladan örülme yüksekçe bacasıyla kim bilir hangi halkların yeneceği, akıllara ziyan bir imalathane inşa edilmişti. İşte bu imalathanenin kuzey tarafındaki amele barakalarının duvarına ne hikmetse amonyak tuzu ve Hint yağı dolu daha açılmamış sayısız varil istif edilmişti. Haliyle muhiti geniş iddiatçı zabitin Haliç'teki tersaneden yolladığı, hemen hepsi de işinin ehli gözüken 90 kadar amele de gelip barakalara yerleştikten birkaç gün sonra onbaşı emrinde bir manga dev hangarın 40-50 adım ötesinde çadır kurmuştu. Gece herkes uyurken dışarıda çarpılan tokat şaklamalarına bakılırsa onbaşı hangarı kollamakla görevli muhafızları nöbette uyutmamaya kararlıydı. Ne var ki Aman Baba da ameleleri çalıştırmaya kararlı görünüyordu. Sabah gün doğar doğmaz barakalardan sökün eden ameleler hangara girip tezgahlarda yerlerini aldılar. İdris de deve Selo başlarından ayrılmıyordu. Sonraki günlerde ve haftalarda tavandan sarkan elektrik ampulleriyle aydınlatılan hangar, kanal işlenen planyalardan kopan vırıltılarla, alüminyumun kesildiği testere tezgahlarından gelen cazırtılarla, dişli açılan torna tezgahlarından yankılanan zırıltılarıyla, taşlama aletlerinden gelen cırıltılarla inim inim inlemeye başladı. Eline ayağına üşenmeyen ameleler, nirayamadan gelen alüminyumu gümbür gümbür gürültüyle çalışan buhar motöründen hareket alan testere tezgahlarında kestikten sonra kol makaslarıyla çat diye tekrar keserek kaba şeklini veriyor. Yırtınıp didinerek çelikten basma kalıplarının kollarına ya Allah asılıp biçimlendiriyor, zaten hafif olduğu halde daha da hafiflemesi için kesme kalıplarını nefes nefese kanter içinde taşıyarak üzerine delikler açıyorlardı. Bu parçaları rapt etmek için kendilerini paralarcasına frezede dişli açılıp kılavuzla vida çekiyor, bazen de bir besmele fısıldadıktan sonra asetilen hamlacıyla baş kaldırmadan lehim yapıyorlardı. Taşlama çarkları cayırtıyla dönerlerken cehennemde kopmuş kıyamet gibi fışkıran kıvılcımlar dur otur olmayan amelelerin isten kapkara kesilmiş ter içindeki suratlarını aydınlatıyordu. Tavanı Ayasofya'nınki kadar yüksek ve geniş hangarda mümin duaları yerine amelelerin "Açılın, aman bara dikkat, var da savul!" Mastarla hamlaçı getiresiz bre, asbüke, bre destur nidaları ve torna, planya, matkap tezgahlarından dört bir yana hücum edip duvarlarda akseden ciyırtılar, patırtılar, tangırtılar ve zırıltılar işitiliyordu. Buhar motorunun devri bazen düştüğü için ona bağlı münevvebeden gelen elektrik zaman zaman düşüyor. Bu nedenle tavandaki ampullerin ışığı bir azalıp bir arttığından ameleler bazen kendi gölgelerini, bazen de bu gölgelerin tamamı olan karanlık atölyeyi görüyorlardı. Zavallı ameleler onca zahmete girip alın teri dökerlerken şu barbar Moğol ise hafif sefinesinin, hava sefinesinin inşa işi ve mesuliyetini aman babaya bırakmış Pera Palas'taki dairesinde ferah fahur yaşıyordu. İtalya'nın Babı Ali'ye ultimatomunu bile yan sallayan barbar, Trablusgarp'in işgalinde bile istifini bozmamıştı. Sadece haftada bir gün Aya Stefanos'a gelip hangardaki işleri denetliyor, en küçük civatasının bile verilen hesaba göre yapılması gereken o muazzam hava sefinesinin bu devasa mekan içindeki inşa macerasını yakından takip ediyordu. Lando ile Cadde-i Kebir'de gezmek, nefis İtalyan yemekleri yiyip, leziz Fransız şarapları içmek ve balolara gidip dans etmek mutluluksa amenna öyleydi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 133.